Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 24. Ayrım. Neden konvoy halinde gitmiyoruz diye sordu senden. Güpegündüz Manş denizini aşmak tehlikeli değil mi? Reva'yı ben de duymuştum. Reva, bir İngiliz hastane gemisiydi. O yılın 4 Ocağı'nda Manş denizinde Alman U-botları tarafından torpillenip 300 yaralıyla birlikte batmıştı. Bereket versin, can kaybı yalnızca 3 kişiyle sınırlanmıştı. Bu olay, Almanlar aleyhine propagandayı da çok arttırmıştı. Her tarafa pankartlar asılmış, kızıl inek, azgın boğaya neyse, kızıl haçta huna odur diye yazılmış, altına saldırının iğrenç resimleri eklenmişti. Senten'in sorusu, kahvaltı masasında tartışmalar doğurdu. Jonathan Ballantyne çok mantıklı bir açıklama yaptı. Reva gece torpillenmişti. U-bot komutanı herhalde kızılaç işaretlerini görmemiştir. Hadi canım, U-bot kaptanları tam bir kasaptır. Aynı kanıda değilim. Onlar da senin benim gibi sıradan insanlar. Besbelli bu geminin kaptanı da aynı kanıda. Bu yüzden kanalın en tehlikeli bölgesini gündüz aşıyoruz. U-bot kaptanları kızılaç işaretlerimizi iyice görebilsin diye. Bence bize dokunmazlar. Kim olduğumuzu anladıkları anda rahat bırakır bizi. Çok saçma. Bu lanet olası Hunlar kendi kaynanalarını bile torpiller. Onu ben de yaparım müsaadenle. Bu geminin hızı 22 knot diye açıklama yaptı subaylardan biri, Senten'e. U-botlar daldıkları zaman 7 knot gidebilir. Bizi vurabilmek için tam yolumuzun üzerine rastlaması gerek. Milyonda bir şans bayan, kaygılanmayın. Siz yolculuğun tadını çıkarmaya bakın. Uzun boylu, yuvarlak omuzlu, bilgin tavırlı genç bir doktor, gözünde madeni çerçeveli gözlüğüyle durmuş, Senten'in kahvaltı masasından kalkmasını bekliyordu. Ben Doktor Archibald Stewart, hemşire dötürü, binbaşı Wright sizi benim emrime yazmış. Senten bu yeni hitap biçiminden hoşlanmıştı. Hemşire dötürü sözünde hoş bir profesyonel bir titreşim vardı. Ama birinin emrinde bulunmaktan pek o kadar hoşlandığını sanmıyordu. Hemşirelik tecrübeniz veya eğitiminiz var mı diye sordu Doktor Stewart. Senten'in ona karşı duyduğu sempati birden soğuyuverdi. 2 dakikada oyununu ortaya çıkarmıştı genç kızın. Hem de yeni bulduğu hayranlarının önünde. Başını iki yana salladı. İtirafını herkesin birden duymasını önlemeye çalıştı ama adam acımadan devam etti. Tahmin etmiştim. Kıza kuşkuyla baktı, sonra onun utandığını anlar gibi oldu. Ziyanı yok. Bir hemşirenin en önemli görevi hastaları neşelendirmektir. Görebildiğim kadarıyla bu işte çok yeteneklisiniz. Sanırım sizi baş neşelendirici olarak atayacağız. Ama A güvertesinde. Binbaşı Wright'ın kesin emri var. Yalnızca A güvertesi. Doktor Archibald Stewart'ın verdiği görevin çok uygun olduğu anlaşıldı. Senten erken yaşlarından beri Morom'daki şatoyu yönetmek, babasının yanında ev sahibesi ve yardımcı kahyalık yapmak için organizasyon yeteneklerini kullanmaya alışkındı. Eğlence ekibi olarak çevresine toplanan gençler grubunu kolaylıkla yönetebiliyordu. Protea Castle'ın binlerce kitaplık bir kütüphanesi vardı. Yataktan çıkamayanlar için kitap dağıtma ve toplama programını Senten çabucak ayarladı. Göremeyenler ve bir de alt güvertedeki okuma bilmeyenler için kitap okuma görevlileri seçti. Smokinli konserler, güverte oyunları, İskambil turnuvaları düzenledi. Kont, yaman bir briç oyuncusuydu ve kızına da maharetini öğretmişti. Tek gözlü, tek bacaklı sıkıntı gidericiler kadrosunun her elemanı, ondan aferin koparmak için hizmetlerini sunmaya pek hevesliydi. Ranzalardaki hastalar da onun gayri resmi sabah vizitesi sırasında, kendi yatakları yanında, biraz daha oyalanmasını sağlayabilmek için düzinelerce hileler buluyorlardı. Hastalar arasında Morom'dan kaçarkenki konvoyda bulunan bir yüzbaşı da vardı. Senten kucağında kitaplarla o koğuşa girdiğinde onu sevinçle karşılamıştı. Güneş ışığı, ta kendisi. Böylece bu at gemide de Senten'i yalnız bırakmadı. Hemşire Güneş ışığı. Başhekim Binbaşı Wright bu adı ilk defa kullandığında Senten'in gemideki ünü artık oy birliğiyle onaylanmış oldu. Olaylar yas tutmaya pek elverişli değildi ama Senten her gece uyumadan önce karanlıkta bir süre yatıp Michael'ı gözünde canlandırıyor, sonra iki kolunu karnı üzerinde kavuşturuyordu. Oğlumuz Michael, oğlumuz. Biscay Körfezi'nin kara gökleri ve korkulu kara denizleri geride kaldı. Burnun ötesinde zıplayan balıklarıyla, mavi kadife bir okyanus açıldı. 30 derece kuzey enleminde, Rodezya Başbakanı Sir Ralph Ballantyne'in 100 bin akr genişliğindeki sığır çiftliklerinin varisi olduğu söylenen genç Jonathan Ballantyne, Senten'e evlenme teklif etti. Senten, "Zavallı babamı düşünebiliyorum," dedi. Sonra babasının sesini öyle başarıyla taklit etti ki, Anna'nın gözlerinde bulutlar uçuştu. 100 bin akr, deli çocuk, Tianalor, 100 bin akr reddedilir mi? Ondan sonra evlenme teklifleri bir salgın hastalığa dönüştü. Amiri Dr. Archibald Stewart bile, madeni çerçevelerin ardında gözlerini kırpıştırıp, terler dökerek, teklifini kekeliğe kekeliğe yaptı. Senten onun iki yanağını öpüp nezaketle reddedince de, üzülmekten çok rahatlamış gibi göründü. Ekvatoru geçerlerken Senten binbaşı Wright'ı kandırıp, King Neptuna törenini uygulattı. Herkes çok neşelendi. Törenin en büyük neşe kaynağı Senten'in kendisiydi. Kendi çizdiği deniz kızı kostümünü giymişti. Anna, yakasının açık olmasına şiddetle karşı çıka çıka dikmişti elbiseyi. Ama gemi kadrosu bayılmıştı. Alkışlıyor, ıslık çalıyor, ayaklarını yerlere vuruyorlardı. Ekvator aşılır aşılmaz yeni bir teklif dalgası başladı. Anna, mırın kırın ettiyse de, aslında genç kızdaki bu değişmeden memnundu. Gözlerinin önünde Senten çocukluktan kadınlığa geçiyordu. Fiziksel olarak hamilelik başlangıcının getirdiği güzellik katkıda bulunmaktaydı ona. İnce teni sedef gibi parlıyordu. Vücudu zarafetini kaybetmeksizin dolgunlaşırken, yeni yetmeliğin son sarsaklığını da kaybetmekteydi. Ama diğer değişiklikler daha güçlüydü. Artan özgüveni, hareket biçimi, gücünden ve yeteneklerinden emin oluşu. Bunları kullanmaya daha yeni yeni başlıyordu. Anna zaten biliyordu Senten'in taklit yapmaya doğuştan yetenekli olduğunu. Hizmetkarların çeşitli aksanlarını olsun, Parisli müzik öğretmeninin aksanını olsun, her zaman başarıyla taklit edebilmişti. Ama şimdi çocuğun yabancı dillere karşı da o güne kadar belli etmediği bir yeteneği olduğunu anlıyordu. İngilizceyi öyle güzel konuşuyordu ki, Avustralya, Güney Afrika ve Oxford aksanlarını ayırt etmeye bile başlamıştı artık. Hepsini tıpatıp taklit edebiliyordu. Avustralyalıları kendi lehçeleriyle selamladığında onlar sevinçle bağırışıp tezahürata başladılar. Anna, genç kızın rakamlara ve para işlerine de yetenekli olduğunun farkındaydı. Muhasebeciler birkaç ay önce Paris'e kaçınca aile hesaplarını o üstlenmiş, Anna onun sütunlar dolusu toplamayı nasıl çabucak yapabildiğine şaşıp kalmıştı. Bir mucizeydi bu yaşlı kadına göre. Burada da aynı yetenekleri gösteriyordu Senten. Bir iç masasında binbaşı Wright'la eş oldu. Ortalığı kırıp geçirdiler. Kazandıkları para Anna'yı şoka sürükledi. O kumara karşıydı çünkü. Senten o paraları yeniden yatırdı. Jonathan Ballantyne, Dr. Stevens'ın yönetiminde bir piyango organizasyonu kurdu. Günlük çekilişler ve bahisler düzenlemeye başladı. Ekvatoru geçerken, şatodan kurtardıkları paralara 200 Fransız altını daha eklenmişti. Kızın çok fazla okuduğunu öteden beri biliyordu Anna. Gözlerini bozacaksın der dururdu. Ama Senten'in kitaplardan ne kadar zengin bilgiler edindiğinin hiç farkında değildi. Yani onu tartışırken görünceye kadar farkında değildi. Dr. Archibald Stewart gibi karşı gelinmez tartışmacılarla bile başa çıkabilmekteydi. Ama bilgisini övünerek ilan edip, karşısındakini kendine düşman etmeyecek kadar da kurnazdı. Sonunda tartışmayı tatlıya bağlıyor, erkek hasmının pek az bir gurur kaybıyla sıyrılmasına izin veriyordu. Anna kızı seyrederken, evet, zeki bir kız diye düşünerek seviniyordu kendi kendine, tıpkı annesi gibi. Tropik güneş de pek yarıyordu Senten'e. Gerçekten o sıcağa ve o güneşe ihtiyacı var gibiydi. Ne zaman güverteye çıksa yüzünü kaldırıp güneşe tutuyordu. Ah Anna, soğuktan ve yağmurdan öyle nefret ediyordum ki. Harika bir şey değil mi bu? Çirkin bir kahverengiye dönüşüyorsun diye uyardı onu Anna. Kibar kadınlara hiç yakışmaz. Senten kollarına dikkatle baktı. Kahverengi değil Anna, altın rengi. Senten o kadar çok okuyor, herkese öyle çok sorular soruyordu ki, girmekte oldukları güney yarı küreyi şimdiden tanır gibi olmaya başlamıştı. Anna'yı uyandırıp güverteye çıkarmış, nöbetçi subayın güney yıldızlarını anlatışını birlikte dinlemişlerdi. Saatin çok geç olmasına rağmen Anna, gökyüzünün parlaklığına hayran kaldı. Her gece daha çok yıldız çıkıyordu ortaya. Bak Anna, şu Achernar, Nihayet o da gözüktü. Michael'ın özel yıldızı o. Hepimizin bir özel yıldızı olmalı demişti. Benimkini de kendisi seçmişti. Hangisi o? Diye sordu Anna. Seninki hangisi? Akrü, işte. Büyük Haç'ın en parlak yıldızı. Michael'ın yıldızıyla arasında hiç başka engel yok. Bir tek Güney Kutbu var. İkimiz dünyanın eksenini düz tutacağız derdi. Ne romantik değil mi Anna? Romantik saçmalıklar diyerek burun kıvırdı Anna. Aslında kendisine böyle şeyler söyleyen bir erkekle hiç karşılaşmadığı için hayıflanıyordu. Zamanla Anna, genç kızda, diğerlerinin hepsini gölgeleyen yeni bir yetenek daha keşfetti. Bu da erkeklere sözünü dinletme yeteneğiydi. Binbaşı Wright gibi, Protea Castle'ın kaptanı gibi adamların, seslerini kesip büyük bir ciddiyetle Senten'in sözlerini dinlemelerini seyretmek inanılacak gibi değildi. O daha bir çocuk diye şaşırıyordu Anna. Ama ona büyük hanım muamelesi yapıyorlar. Yo, daha bile fazla. Ona kendi eşitleriymiş gibi davranmaya başlıyorlar. Bu gerçekten şaşılacak bir şeydi. Emmeline Pankhurst'la Annie Kenny başkanlığında yığınla kadının uğruna binalar yaktığı, kendilerini atların ayakları altına attığı, açlık grevlerine girdiği, ölüm cezalarına çarptırıldığı saygıyı gösteriyorlardı bu erkekler gencecik bir kıza. Senten erkeklere kendini dinletiyordu. Çoğunlukla da onlara istediğini yaptırıyordu. Ama kadınların yüzyıllardan beri geliştirip kusursuzlaştırdığı cazibesini kullanmayacak tiplerden de değildi. Buna mantığını katıyor, karakterinin gücünü ekliyordu. Hepsi birlikte o gülümsemesiyle, o derin bakışlarıyla birleşince karşı koyulmaz bir bütün oluşturuyordu. Söz gelişi, Binbaşı Wright'ın onu A güvertesiyle sınırlayan yasağı ancak 5 gün sürebildi. Senten'in günleri son dakikasına kadar dolu olmakla birlikte son hedefini bir an bile gözünden kaçırmıyordu. Her an gözü ufuklarda, Michael'ın doğduğu kıtayı, kendi çocuğunun doğacağı, güç kazanacağı kıtayı görmeyi amaçlıyordu. Ne kadar meşgul olursa olsun öğle kampanasını asla kaçırmıyordu. Birkaç dakika kala soluk soluğa kaptan köprüsüne varıyor, üniformasının etekleri havada uçuşarak selam çakıp, köprüye giriş izni istiyorum efendim diyordu. Nöbetçi subay da zaten onu beklemekte olduğundan hemen selamlıyordu. İzin verilmiştir, tam vaktinde yetiştin güneş ışığı diyerek karşılıyordu. Senten, sekstantı kaldırıp tepedeki güneşe bakıyordu o zaman. Geminin rotasını kontrol edip haritaya işaretliyordu. İşte bak güneş ışığı, 17-23 güney. Kunen Nehri'nin ağzından 160 deniz mili kuzeybatıdayız. Cape Town'a 4 güne kadar varırız. Tanrı ve hava izin verirse. Senten haritayı hevesle inceliyordu. Daha şimdiden Güney Afrika kıyılarının açığındayız değil mi? Hayır, hayır. Orası Alman Batı Afrikası. Kaiser'in sömürgelerinden biriydi 2 yıl önce Güney Afrikalılar fethetti. Nasıl bir yer? Balta girmemiş orman mı, savana mı? Nerede o şans güneş ışığı? Orası dünyanın en berbat çölü. Senten harita odasından çıkıp köprünün yan tarafına yürüdü. Doğuya doğru baktı. Ufkun gerisinde hala görünmeyen koca kıtaya doğru. Ah, sabırsızlıktan ölüyorum görebilmek için. Bu at tam bir çöl hayvanıydı. Atları nice kralları, bedevi reisleri Arabistan çöllerinde sırtlarında taşımıştı. Sonra soyu Haçlılar tarafından kuzeye, Avrupa'nın daha soğuk iklimlerine götürülmüş, yüzlerce yıl sonra Alman sömürge savaşları sırasında Afrika'ya getirilip Bismarck'ın süvari birliğiyle Lüderitzbuch limanına çıkarılmıştı. Afrika'da bu hayvanlar, Boerlerin sağlam binek atlarıyla, Hotantoların çöle alışkın hayvanlarıyla çiftleştirilip, sonunda bu yaban toprağına ve onun gerektirdiği işlere çok uygun olan bir yaratık elde edilmişti. Burun delikleri Arap atlarındaki gibi geniş, başı onlar gibi biçimliydi. Ayakları yumuşak çöl toprağına uygun kürek gibi enliydi. Fıçı gibi göğsünde kocaman akciğerleri, güneş ışınlarının en kötülerini kovacak açık kahverengi teni, onu gündüzlerin kavurucu sıcağından ve çöllerdeki gece soğuğundan koruyacak tüyleri, binicisini süt gibi ufuklara ve daha ilerilere taşıyabilecek bacakları ve kalbi vardı. Binicisi de karışık kanların ürünüydü. Tıpkı atı gibi, o da çöllerin, uçsuz bucaksız toprakların adamıydı. Annesinin Berlin'den çıkmasına, büyük babasının Alman Batı Afrika'sındaki kuvvetlere ikinci komutan olarak atanması neden olmuştu. Ailesinin itirazlarına rağmen annesi, yalnızca arazi ve ruh zenginliğine sahip bir boyar ailesinin oğluyla tanışıp evlenmişti. Lothar, bu birleşmenin tek çocuğuydu. Okulunu bitirmek için annesinin ısrarıyla Almanya'ya gönderilmişti. İyi bir öğrenciydi ama boyar savaşının çıkması eğitimini yarıda bırakmasına yol açmıştı. Annesi onun boyar kuvvetlerine katılmak niyetinde olduğunu Lothar'ın hiç habersiz Windhoek'e dönmesiyle öğrenmişti. Kadının ailesi zaten savaşçı bir aileydi. Lothar yanına Hotanto hizmetkarını alıp 3'te yedek atla uzaklaşırken annesi büyük gurur duydu. Çocuk çoktan İngilizlere karşı savaşmakta olan babasını bulmaya gidiyordu. Lothar babasını Magerfontein'de buldu. Efsanevi boyar komutanı olan amcası Koos de la Rey de oradaydı. Genç adam 2 gün sonra ilk savaşına katıldı. Magersfontein'deki geçitten geçip Kimberley'i işgalden kurtarmak isteyen İngilizlere karşı savaştı. Lothar de la Rey o savaşın sabahında 14. doğum gününü 5 gün geçirmiş bulunuyordu. Saat daha sabahın 6'sı olmadan ilk İngiliz'ini öldürdü. Bu hedef ona göre geyik avındaki hedeflerden çok daha kolaydı. Lothar, diğer 500 seçkin nişancı ile birlikte Magersfontein tepelerinin eteklerinde kazılmasına yardım ettiği siperin içinde duruyordu. Siper kazıp içine girme fikri başlangıçta boyerlere pek ters gelmişti. Onlar yaman süvariler olup hızlı saldırılardan hoşlanırlardı. Ama General de la Rey onları bu yeni taktiği denemek gerektiğine ikna etmiş. Yaklaşan İngiliz süvarileri de sabahın o ilk aldatıcı ışıklarında siperlere doğru boş bulunup ilerlemişlerdi. Lothar'ın bulunduğu tarafa gelen birliğin başında güçlü, yapılı bir adam vardı. Pos bıyıkları kızıl kızıl parlıyordu. Askerlerin 10 adım kadar önünde, başındaki miğferi çapkınca bir kaşına eğmiş, sağ elindeki kılıcı kınından çekilmiş olarak ilerlemekteydi. Tam o sırada Magersfontein tepelerinden güneş doğdu. Olgun turuncu ışığını apaçık dümdüz alana yaydı. Yaklaşan birlik sahne ışığı altındaymış gibi ortaya çıktı. Kusursuz bir nişan alma ışığıydı bu. Boyerler zaten siperlerinin hemen önündeki alanı adımlarıyla ölçmüş, uzaklıkları işaret taşlarıyla belirlemişlerdi. Lothar, ortadaki İngiliz'in tam alnına nişan aldı ama tıpkı yanındaki adamlar gibi onun da içinde bir isteksizlik vardı. Bu işin cinayetten farkı yoktu. Tam o sırada omzundaki Mauser sanki kendiliğinden tepti, kurşunun sesi ona çok uzaklardan geliyormuş gibi geldi. İngiliz subayının miğferi başından fırlayıp yere yuvarlandı. Adam biraz geriye sıçrar gibi oldu. Kolları iki yana açıldı, kurşunun kafasına çarpma sesi Lothar'a geri geldi. Sanki olgun bir karpuz taş bir zemine düşmüştü. Kılıç elinden düşerken güneşte parladı. Sonra adam da ağır, zarif bir dönüşle kısa otların arasına yuvarlandı. Yüzlerce asker o siperlerin karşısında kendini yere atıp yattı kaldı. Bir teki bile başını kaldırmaya cesaret edemiyor, ilerideki siperlerde bekleyen tüfeklerin en keskin nişancılara ait olduğunu hepsi biliyorlardı. Afrika güneşi dizlerinin arkasını yaktı, ciltlerinin su toplayıp şişmesine yol açtı. Derileri olgunlaşmış meyveler gibi yarılıp açıldı. İçlerinden yaralı olanlar su su diye inledi. Boyer siperlerinden birkaç kişi mataralarını onlara fırlattı ama mataralar onların bulunduğu yere kadar ulaşamadı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 176. Devamı 25. ayrımda.